Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yoğun bir Türkiye gündemiyle her hafta olduğu gibi yine karşı karşıyayız. Ancak biz Ergün Bey ile birlikte olaylar üzerinde daha çok yöntem üzerinde, sosyolojik çözümleme üzerinden gitmeye çalışıyoruz. O olayları, meseleleri, vakaları, kavramları bu şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Gündem yoğunluklu olarak FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir takım tali tartışmalar üzerinden gittiği gibi bir takım farklı tartışmalar da gündemimize giriyor. Yine bugün Fethullahçı terör örgütünü işte kim büyüttü, bugünlere nasıl geldik? Bu iddia edildiği gibi son zamanlarda yoğunluklu olarak dile getirildiği gibi sadece AK Parti'nin bir hatası ya da AK Parti üzerine yıkılması gereken bir olay mı? Bunu biraz da tarihsel bağlamıyla yaklaşık işte son 90-100 yıldaki dini cemaatlerin ya da dindarlar üzerinde kurulan baskı üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Yine programımızın ikinci bölümünde de son günlerde, son haftalarda gündeme gelen işte Lozan ve Sultan Abdülhamit gibi meseleler üzerinden bir tarih okuması yapacağız. Tarihe nasıl yaklaşmamız gerekiyor, nasıl yorumlamamız gerekiyor? Özellikle Abdülhamit üzerinden bu okumayı yapmaya çalışacağız hocamızla birlikte. Hocam, ben bahsettiğim ilk konuyla başlamak istiyorum. Siz de 9 Ekim'deki yazınızda bu konuyu ele aldınız. FETÖ'yü AK Parti mi büyüttü diye. Bu konuyu sormak istiyorum. Gerçekten hani Fethullahçı terör örgütünün bu hale gelmesini kim sağladı? Bunun siyasi ve sosyolojik olarak bir yorumunu yaparak başlayabilir miyiz acaba?
Evet. Şimdi tabii Türkiye'de biz meseleleri çok telaşlı bir biçimde ve çok hızlı bir biçimde tartışıyoruz. O nedenle onları daha geniş boyutlarıyla, farklı veçeleriyle, derinliğiyle, entelektüel boyutlarıyla kavramaya bizim sabrımız yok.
Evet.
Aslında bu sabrı göstermediğimiz için de sorunlarımız farklı olgularla ve farklı zamanlarla tekrarlanıp duruyor. O nedenle farklı, yani bugün geçiyor, yarın yine benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'de artık bizim bunu aşmamız gerekiyor. O nedenle de önümüzde duran bir meseleyi çeşitli veçleriyle, derinliğini alıp aklı selimle, sabırla, sükunetle bunu anlamak, analiz etmek ve tartışmak zorundayız. Elbette karşımızda ihanet içinde olan, millet meclisimizi bombalayan, halka kurşun sıkan, dini çarpıtarak yorumlamaya çalışan çok kötü bir topluluk var. Yani Gülen terörü diyelim, hatta Fethullahçı da demeyelim. Çünkü Fethullah kelimesi de aslında yani yapılıyor. İyi bir kelime, güzel bir kelime. Maalesef dilim varmıyor. O nedenle Gülen belki terörü demek gerekiyor. Veya FETÖ demek gerekiyor kısaca. Bunu biz daha böyle dediğiniz gibi siyasi ve sosyolojik boyutuyla ele aldığımızda Türkiye'nin din-devlet ilişkilerinin travmatik yönlerini anlıyoruz.
Evet.
Bir defa bu temelde tarihsel olarak, sosyolojik olarak Türkiye'de Cumhuriyet'in Kemalizm tarafından yorumlanması, din-devlet ilişkilerinin çok yanlış bir biçimde kurgulanması sonucunda ortaya çıkmış bir hareket. Bununla ne demek istiyoruz? Bununla şunu demek istiyoruz. Türkiye asırlarca sürüp gelen bir devlet geleneğine sahip, bir din devlet geleneğine sahip. O nedenle dini devlet denmiş. Dini devlet, yani dinle devlet beraberliği vardır. Birbirini ötekileştirme, birbirini dışlama yok aslında.
Evet.
Tarih içinde bazen bunu sarsan bir takım hadiseler çıkmış, bir takım hareketler çıkmış. Bütün toplumlarda olduğu gibi bizde de olmuş. Ama ana gidişat budur. Fakat Türkiye'de özellikle tek parti döneminde CHP ideolojisi etrafında bir takım ilkeler, bir takım uygulamalar, bir takım inkılap hareketleri uygulanıyor. Bir takım projeler uygulanıyor ve bunun sonucunda din ve devlet ilişkileri tamamıyla birbiriyle çatışacak, birbirine diş bileyecek, birbirine yabancılaşacak hale geliyor. Din toplumdan sürülüyor. Din sadece vicdan işidir ve sadece mabetlerde kalmalıdır. Bu kelimeler bana ait değil. Vicdan evet. işidir ve mabetlerde kalmalıdır. Şimdi din diyor ki, giyinirken şuna dikkat et, evlenirken şunlara bak, yerken helal ve haramı önemse, komşuna ihtiyacı varsa yardıma koş, yoksulu giydir, değil mi?
Kamu mallarını işte evet. adaletle kullan, adaletle dağıt. Kullan.
Yani kamu mallarını, devletin malını adaletli kullan diyor, liyakata göre hareket et diyor. Şimdi hayatın içinde olan bir dinimiz var ve bu hayatımızı da renklendirmiş, zenginleştirmiş, daha ağlaki bir biçimde inşa etmemize katkı sağlamış.
Her alana sirayet etmiş.
Evet, her alanda. Yani bunun içinde işte mezhepler ortaya çıkmış, tarikatlar ortaya çıkmış, ulema dediğimiz kesim, irfan ehli, işte İslam medeniyeti dediğimiz mimari yapılarımız, sanatlarımız, sadece yazma konusunda düşün. İslam'ın, yani biz İslam harfleri diyoruz. Değil mi? Türklerde İslam harfleri deniyor.
Evet.
Kur'an'a duydukları sevgi ve saygı gereği Arap alfabesi demezler.
Bizim eskimez diyoruz. Yazı diyorlar ya.
Değil mi?
Evet.
Ya, İslam alfabesi derler. Çünkü onlar onun Arap alfabesi değil, onun Kur'an alfabesi olduğuna inanıyor. Sadece bundan bile onlarca farklı yazma biçimi ortaya çıkmış. Bu bir sanatı, bir zenginliği, bir yorum çokluğunu anlatıyor.
Evet.
Şimdi böyle bir geniş müktesebata sahip olan bir din var. Dini biz sadece Kur'an metni olarak alırsak dini çok sınırlarız. Dini çok fundamentalist bir biçimde zahiri olarak anlarız. Ve bu Müslümanların 1500 yıllık tarihini de çizmiş oluruz. İşte bizim Cumhuriyet'in kuruluş döneminden sonra birinci meclisin tasfiye edilmesiyle beraber uygulanan siyaset, İslam adına olan ne varsa bunlarla ciddi anlamda hesaplaşılmış, ya baskı uygulanmış, ya tasfiye edilmiş, ya dışlanmış. Ordu ile ilişkilerde de bunları yaşanmış. Yani çok uzak değil, Güneydoğu Anadolu'da gidip mücadele eden, teröre karşı canını ortaya koyan, şehit olan çocuklarımızın, evlatlarımızın, kardeşlerimizin anneleri türbanlarıyla, başörtüleriyle, yamaklarıyla, yaşmaklarıyla
evet.
kışlaların önünde içeri alınmadı. Dolayısıyla insanlar orduya girmeye çalışan, memleketine, vatanına hizmet etmek isteyen, peygamber ocağı olarak orduyu gören insanların dizlerine bakıldı. Namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Yani din bloke edildi birçok alanlarda. Din adamları her ihtilal döneminden sonra din adamlarının çoğu hapse atıldı. Bir kısmı işkence gördü, bir kısmı sürgün edildi, bir kısmı ipe gitti. Dolayısıyla böyle bir süreçte bu büyük mağduriyetler, dışlanmalar, ötekileştirmeler, travmalar beraberinde ona karşı da travmatik tepkiler doğurdu.
Evet.
Uğraştığınız şey travmatikse o travma size de bulaşıyor. Kemalizm bu coğrafyada Türkler için travmatik bir ideolojidir, travmatik bir sistemdir. Dolayısıyla Türkler, Müslümanlar bu travmayı aşmak için onunla cebelleştiklerinde onlara da biraz bulaştı açıkçası.
Evet. Hocam şimdi FETÖ'ye gelirsek ama yani evet. Şu an Türkiye'deki birçok meselenin işte Kürt meselesi, PKK, evet. Evet. Diğer ki bugün geldiğimiz meselelerin de yani tamamının aslında bu işte
kesinlikle
aşırı uçlarda
kesinlikle
uygulanmaya çalışılan Kemalist ideolojinin bir sonucu
kesinlikle
olduğunu görüyoruz.
1925 yılında bakın Şark Islah Programı diye bir şey çıkarılıyor.
Evet.
Kürtçe yasaklanıyor, şu deniyor, bu deniyor. Yani eksiltin şuyun buyun, yani Türklerin Kürtçeyle bir problemi yok ki bu ülkede.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Kürtlerle beraber yaşıyorlar, alimlerinden istifade etmişler. Ondan sonra kız almışlar, kız vermişler, beraber ticaret yapıyorlar. Kürtçe konuşmuş, konuşmamış. Böyle bir derdi yok ki bir Türk için bu ülkede. Değil mi?
Evet.
Bunu hiçbir zaman dışlayalım. Kürtçe konuşmasın.
Dille bir dert olamaz
bir
zaten
yok.
Hocam. Yani insan ana yani dilidir yani.
Ülkede Türkler neye bakar ya kardeşim bu? Ya bu ehli sünnet
midir?
Midir? Hadi Müslüman mıdır? Evet. Sünni midir? Belki en büyük ayrım.
Evet.
Yani ondan sonra ya bu güvenilir bir adam mı? Böyle bakar yani. Evet.
Ahlaklı
hayatını
mıdır?
Da,
ticaret yapılır mıdır? Mı? Komşuluk
yani,
yapılır mı?
Komşuluk yapılır mı? Bu şekilde bakılıyor. Hatta Kürtlerin alimlerine karşı da çok saygıları vardı yani. Son 20-30 seneye kadar, terör çıkıncaya kadar yani,
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Doğudaki medreselere gidip ilim alan Karadeniz'den birçok alim var. Doğudan birçok insan var.
Evet.
Dolayısıyla toplum düzeyinde, yatay düzeyde böyle bir milletiz biz.
Evet.
Millet budur zaten.
Evet.
Millet demek anasır-ı İslamiye demek. Türk milleti dediğimizde de biz anasır-ı İslamiye anlamalıyız.
Evet.
Yani Türklerin millet olması, kendi içinde farklı Müslüman unsurları taşıması, saygı duyması, onlarla beraber yaşaması demek.
Evet.
Ama Kemalizm geldi, Türk milletinin yerine Türk ulusçuluğunu ikame etti. Dolayısıyla orada bu sorunlar da çıktı, din sorunu da çıktı. Çünkü dedi ki Osmanlı yok, Selçuklu yok, Orta Asya var. Orta Asya'yı da Avrupa tarihi üzerinde okudu.
Ya da Orta Asya'da en arkaik din Şamanizm.
Evet.
Acaba bizim dinimiz Şamanizm mi?
Bakın çok enteresandır. Fuat Köprülü gibi büyük bir araştırmacı, takdir ettiğimiz, yararlandığımız, ben şahsen edebiyat araştırmalarını işte diğer çalışmalarını, Osmanlı'nın kuruluşu, tasavvuf, bunlarla ilgili kitaplar var bende. Okuyorum, faydalanıyorum.
Evet.
Ama Fuat Köprülü gibi bir adam bile bu tarihsel dönemden etkilenerek Anadolu'daki tarikatları, tasavvufları götürüp Orta Asya'daki şamanizmle açıklama gibi bir tutuma yöneliyor.
Evet.
Abdülkadir İnan 30'larda bunları yazmış. Yani maksat ne? Maksat bu bin yıllık Türklerin Müslümanlık geleneğini atmak. Neden? Çünkü bu tek parti döneminin zihniyeti, bugün kurucu zihniyet diye bize dayatmak istedikleri Kemalizm,
evet,
dünya üzerinde Türklerin gerilemesinin, dünya üzerindeki hakimiyet konumlarının kaybetmenin faturasını Osmanlı'ya kesmek istiyorlar.
Osmanlı ve dolayısıyla
Osmanlı,
İslam'a
dolayısıyla
kesmek istiyor.
Dolayısıyla Osmanlı tabii yani İslam kurumlarına,
evet,
tekkelere, medreseye, çarşafa, şalvara, sarığa,
hilafete,
yani Osmanlı'nın bütün tecrübelerine bir nefret var, bir düşman var. Bu psikolojiden kaynaklanıyor. Yani
dolayısıyla orayı kesip atalım, yok sayalım.
Evet.
Tekrar başlangıca dönelim. Yeni bir milat olsun.
Yeni bir milat. Sıfırdan bir tarih kurmak istiyor. Sen tanrı mısın kardeşim? Allah sıfırdan bir tarih başlatır. Allah'ın dışında kim sıfırdan bir tarih başlatır? Böyle bir şeye insanın kudreti yeter mi? Nitekim bunu yapmaya kalkışan insanlar adeta tanrıyla, Allah'la haşa yarışır bir tutuma yönelmişlerdir. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Bu toplumu küçümseme, tarihini reddetme, onu reddettiğin zaman bütün o kültürel kodlarını, inançlarını da redde yöneliyorsun. Reddi miras zaten orada çıkıyor.
Zaten hocam onu reddedince yok etmek
bakın,
mümkün olmadığı için yer altına
burada
iniyor.
En büyük kazık Türklere atılmış. Çünkü bu coğrafyada etnik açıdan bile Türk düşünsek en fazla Türkler yaşıyor.
Evet.
En büyük kazığı da bin yıllık tarihini yok sayıyorsun. Dilini Arapça, Farsça vesaire bilmem kelimelerle yok edip dilini kuşa çeviriyorsun. Tarih içinde ürettiği kurumları, dini anlayışlarını, yorumları, bunları da bir kenara atıyorsun.
Kurumları bir kenara atıyorsun. Yani, geleneği, örfü, adeti bir kenara atıyorsun.
Garip bir biçimde bu Nasreddin Hoca'nın Mesnevi'de geçiyor ya, Leyleğin işte ayaklarını kuşa benzetmek için kesiyor.
Evet.
Burnunu kesiyor, kanatlarını kesiyor. Aa tamam, kuş oldu diyor. Yani bu toplumumuz da bu hale getirildi Kemalizm tarafından. Bunu görmemiz lazım.
Evet.
Bu sürk FETÖ terörü bu şartlar içinde, bu travmatik yapı içinde üredi. Buna karşı verilen dinsel bir reflekstir.
Hocam burada
yanlış bir refleks, evet. Ama bunun içinde ortaya çıkan bir refleks.
Burada hocam şunu sormak istiyorum tam da. Bu refleksten dolayı, bu baskılamadan dolayı FETÖ ortaya çıktı. Ve işte hiç de çünkü ummadığımız neden? Sonuçlara da gitti bu mesele ama tabii. Bu baskı aslında hala devam etmiyor mu hocam? Yani
hala devam ediyor.
AK Parti hükümeti iktidarda 14 yıldır ama ben hala kurumlar üzerinden işte bu yani sivil toplum kurumları üzerinden işte bir takım vakıflar, dernekler, tarikatlar, cemaatler üzerinden bu baskılamanın gizli bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum ve bu rejim, bu sistem yeni bu tarz işte FETÖ gibi kurumlar çıkarmaya da o potansiyeli taşıyor.
Kesinlikle.
Bununla ilgili ne yapılmalı? Yani biz şimdi şeyi tartışıyoruz. Ya işte FETÖ'yü AK Parti mi kurdu diye siz de yazınızda çok güzel söylüyorsunuz. Aslında orada bir tekrar Kemalizme ya da aşırı laikçiliğe bir öykünme de var.
Evet,
onun üzerinden
evet,
yeniden evet. Bir oraya öykünme var.
Şimdi ama, biz evet, yanlış hocam. Okuyoruz. Yani biz tamamıyla bu Amerika'nın projesiydi 70 yıl önce karar verdi, kurdu, çıktı dersek bu toplumun dinamiklerine göz kapamış oluruz.
Evet.
Bu yanlış bir şey.
Yani bunu çok dışarıda
evet.
Ayaklarını dışarıda aramamak da
yani
gerekiyor
ben,
diyorsunuz
evet,
değil mi hocam?
Evet dışarıyla ilişkisi var ama burada bir dinamik olmasa dışarı onu görmez.
Evet.
Onu algılamaz. Onunla işbirliği yapma ihtiyacını hissetmez.
Yani kullanabilirliğini
evet.
Biz sağladık.
Tabii. Önce bir dinamik çıkıyor. Bir olgu ortaya çıkıyor. Bir hastalık ortaya çıkıyor. Sonra onu gören insanlar kendilerine yarayışlı görüyorlar. Kullanabileceklerini düşünüyorlar ve ondan sonra onun üzerine hesap yapıyorlar.
Düşmanımın düşmanı dostumdur.
Tabii öyle yapıyor.
Kaidesince yanına çekiyor.
O nedenle bizim önce kendimizi bir hesaba çekmemiz, bunu üreten politik yapı, din-devlet ilişkileri, bizim bu dine karşı tutumlarımız, tarikatlara ve cemaatlere karşı tutumlarımız, bunları bir hesaba çekmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyor. Bakın bunu yapmazsak bu sorunları her zaman yaşarız. Bu toplum dinsiz olmaz. Bu toplum dini tek bir biçimde yaşamaz. Bunu insanlara dayatamayız. İlla resmi ideolojiyle paralel veya sadece Diyanet'in dediğini yapacaksın. Böyle bir şeyi millet kabul etmez. Tarihte de kabul etmedi. Osmanlı'da hem şeyhülislamlık vardır hem meşayih vardır.
Evet.
Hem irfan geleneği vardır. Tekkeler, zaviyeler, dergahlar. Hem de kadılar vardır. Müftüler vardır. Şeyhülislamlık vardır. Bunlar toplumu dengelemişlerdir. Çünkü toplumda hem ruhaniyete dayalı hem rasyonaliteye dayalı dini arayışlar, dini yorumlar hep olmuştur ve hep olacaktır.
Evet.
Bunlar arasında denge kurmak önemli. Bakın.
Evet.
Ve bu tasavvuf geleneğinde çok daha esnektir. Yeni yeni okuyoruz, bir sürü şey öğreniyoruz ve gavurlardan okuyoruz. İstanbul'u gavurlardan okuyorum. Adam gitmiş arşivde 17. yüzyılda araştırmış. Nakşiler 18. 19. yüzyılda Mesnevi haneleri var. Nakşiler, Mesnevi han olan Nakşi şeyhleri var. Hiç duymuş muydunuz yani? Enteresan bir şey.
Evet.
Bilmiyorum
evet,
yani.
İlk defa ben duydum ben.
Ya böyle bir şey var evet. Yani. Ciddi bir şey var bu toplumda. Şimdi alim olan insanlar var, irfan ehli olan insanlar var. İşte Mesnevi han, Mesnevi okuyanlar var. Şimdi biz Mevlana diyoruz. Yani o kadar okullar okuyoruz. Bir Farsça bildiğimiz yok, bir Arapça bildiğimiz yok. Ama bunu bizim kurumlar yüzyıllarca bir gelenek içinde sürdürmüşler. Bizim dolayısıyla cemaatleri, tarikatları suçlayarak onları reddetmek yerine bizim onları yüzyıldır kurduğumuz yanlış ilişkilerden vazgeçmemiz, onlarla yeni ilişki tarzlarını geliştirmemiz lazım. Çözüm budur.
Evet.
Yeni ilişki tarzı şudur. Cemaatler ve tarikatlar bu toplumun tarihinde, sosyolojisinde vazgeçilmez unsurlardır.
Yapı taşlarıdır.
Yapı taşlarıdır. Bunlarla son yüzyılda kurduğumuz ilişki problemli. Bu ilişkiyi terk edeceğiz, yeni bir ilişki tarzı getireceğiz. Nasıl ki devlet içinde bütün keller bir araya gelip keller lobisini kurup devleti kellerin egemenliği altına almaları problemliyse, tarikatlar da devletin içinde biz bütün tarikatımızı buraya egemen kılmalıyız demek hatalıdır. Bunu genel bir prensip olarak benimsemek lazım. Yani birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde biz Kürtler bir araya gelelim, Kürt etnisitesini Türkiye Cumhuriyeti'nde hakim kılalım demeleri doğru mu?
Değil.
Değil.
Ama şu da...
Ama aynı zamanda şey tarikatlar içinde, cemaatler evet. içinde, keller içinde... Efendim,
devlet bürokrasisinde çalışabilir.
Herkes için. Elazığlılar dese ki biz devlet içinde güçlü olalım, bu Türkiye Cumhuriyeti'ni Elazığlılar olarak ele geçirelim derse yanlış değil mi bu?
Yanlış.
Yanlış.
Ama bir Elazığlı'nın birey olarak,
birey olarak
geleneğiyle, göreneğiyle,
var olabilir,
diliyle, kültürüyle oraya gidip bir memur bürokrat olabilir, cumhurbaşkanı, başbakan da olabilir.
Aynen öyle. Evet. Bunu ayırt etmemiz evet. gerekiyor. Biz bu ülkede ilkeler üzerine konuşmuyoruz.
Evet.
Yani hocam, üzerine konuşuyoruz.
Şunu o zaman söylememiz gerekiyor değil mi? Yani mesele işte FETÖ'yü ya da bundan sonra inşallah çıkmaz da bu potansiyeli taşıyacak evet. başka yapıları.
Bakın biz, FETÖ unutma
biz yani
sözünü.
AK Parti'ye işte bir geriye doğru okursak bunu işte Demirel'e, Özal'a,
evet, evet.
Ecevit'e şimdi o tür okumalar
evet.
yapılıyor. İşte,
evet.
Gülencileri Ecevit korudu.
Bu sol okumadır. Bunu evet. bakın Ali bunu
halbuki
açık söyleyeyim.
Halbuki siz diyorsunuz ki bu bir metodoloji okumadır. Üzerinden evet. bir yöntem üzerinden okumak lazım bunu. Bu okuma devam ettiği sürece hatalar yine yapılacak değil mi hocam?
Kesinlikle bakın Türkiye'de FETÖ'yü bu şekilde okumak bir sol okumaktır. Bir Rus okumasıdır ve yanlış bir okumadır. Çünkü... Öteden beri bunlar zaten bütün bir sağ kesimi böyle okuyorlar. Bakın komünizmle mücadele dernekleri diyorlar. Komünizmle mücadele dernekleri Türkiye'nin anti-Sovyetik politikaları döneminde geçerli olan bütün sağın ilişkili olduğu, aydınların ilişkili olduğu bir şeydir, bir kurumdur. Ve sadece solcular öteden beri eleştirmiştir bunu. Bugün eleştirebiliriz ama o dönem için Türkiye'nin Sovyetlerin hakimiyeti altına girmesi... Ve dinin bütünüyle toplumdan reddedilmesi durumuyla tehdidiyle yüz yüze. O nedenle komünizmde mücadele dernekleri kurulmuş ve sağ cephede birçok insanın katıldığı, üye olduğu, gidip konferanslar verdiği derneklerdir bunlar.
Evet.
Ama biz sadece solcular bunun bir boyutunu görüyor ve Fethullah, FETÖ'yü onunla açıklıyorlar, onlardan alıp öyle bakıp okuyoruz. Bu
evet,
yanlış.
Yanlış bir anlayış.
Yani bu devlet içinde gelişen bir yapı. Devlet bunu daha çok işte dışarıya açılma, daha çok radikal gruplara karşı kendisiyle mücadele etme bir yapısı olarak düşünmüş. Veya sol içindeki bir takım bürokratik vesayetlere karşı bir denge unsuru olarak bundan yararlanmaya çalışmış.
Evet.
Ordu'da da aynı şeyi yapmaya çalıştı. Güvenlik bürokrasisinde de. Ama öte yandan FETÖ'nün da kendince gizli bir ajandası var. Bu gizli ajandasıyla yürümeye devam ediyor. Bakın itirafçılardan bazısı şunu diyor. Biz diyor ikna edilirken bize dendi ki o subaylardan bazısı. Bu
evet,
önemli bir şey
evet.
bak. Bize dendi ki ya bu ordu dine karşı. Bu ordu işte başörtülere kapalı. Bu ordu namaz kılanlara kapalı. Dolayısıyla biz bu sorunları aşmak için ordu içinde güçlü olmalıyız.
Evet.
Bakın bunlar
halbuki...
önemli.
Demek ki hocam Türk ordusu bu manada şeffaf yapılandırılsaydı değil mi? Yani namaz kılmak yani o işte kışlalarda bizim camilerimiz olsaydı.
Evet.
Törenlere anneler işte kız kardeşler eşler başörtülü diye
evet.
alınmamaktan vazgeçilseydi. Ordu evlerine gelinseydi kimse bunu istismar edemezdi.
Tabii kesinlikle yani o zaman FETÖ gidip insanları böyle kandıramazdı.
Kandıramazdı. Evet.
Bu açık bir şey ya Türk ordusu diyoruz. Türk ordusu demek... Türklere ait olan ordu demek.
Asakir-i
Türkler nedir
Muhammediye
bu?
Hocam yani.
Değil mi? Yani bir de ya Türkler nasıl yaşıyorsa, nasıl inanıyorsa ordu da evet. öyle onun bir temsilcisi olmalıdır yani.
Evet, evet.
Biraz daha özel biçimde olur bu tabii. Evet. Biraz daha farklı bir usulda
evet. Bir takım
olur.
Kurallar, kaideler olabilir ama.
Bir takım kurallar, kaideler olur tabii. Yani güvenlik bürokrasisi ise bu.
Evet.
Ama bütünüyle Türklerin kültürüne karşı kendisini konumlandıran, onu ötekileştiren, milli kültüre, değerlere... Hiçe sayan bir ordu tarzı muhayyilesi olur mu
evet,
ya?
Evet. Yani bu... İnşallah hocam devlet aklı da ki hala bir şekilde Kemalizm de hakim olduğunu düşünüyorum
evet,
ben o akla.
Evet.
Akıllanır da.
İnşallah kurucu idarede idareye çağrıda bulunanlar Kemalizm'e tekrar uyalım diye çağrıda
evet.
bulunuyorlar. Bu bizim devletimiz için
daha
tehdit,
büyük bir tehlike.
Tehlike madem biz diyoruz devletimiz 1000 yıllıktır diyoruz. Uzun bir geleneği var diyoruz. O zaman devletimiz tarih içinde nasıl o dönemin özellikleri gereği diyelim hükümdarlık, sultanlık vardıysa sonra çağdaş dönemde cumhuriyete yöneldiyse kendini değiştirmeyi bildiyse bugünkü dünyanın gelişmelerine, bugünkü toplumun taleplerine uygun olarak kendisini yeniden yapılandırır. 30'ların bu sert ve toplumla arasında yabancılaşmaya yol açan ilişkilerini sürdürmekte ısrar etmez.
Evet. Yani. Hocam, bu konudaki değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Programımızın son bölümünde bir yine sizin 2 Ekim tarihinde yazdığınız 3 Abdülhamit yazısı üzerinden bir tarih yorumlama, tarihi okuma, bunun üzerine de biraz konuşmak niyetindeyim. Şimdi bu 3 Abdülhamit yazınızda giriş şöyle başlıyor. Abdülhamit'i bütün yoğunluğuyla tartışmaya devam ediyoruz. Aslında tartıştığımız da yok, yaptığımız onu durduğumuz yere göre sembolleştirerek yeniden üretmek. Bunun için ya onu yüceltiyoruz ya da yerin dibine batırıyoruz. Kendi kimliklerimizi beslemek ve durduğumuz yerin siyasal ve ideolojik anlamlarını desteklemek için çaba harcıyoruz diyorsunuz. Gerçekten zaman zaman tarihi aktörler ya da olaylar üzerinden biz dönüp tekrar tarihe bakıyoruz. Yine bunun gibi Lozan, evet, Lozan'ı evet, bir evet. Tartıştık biz. Tarihimizde yani kurduğumuz bu ilişki tarzını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Genel olarak önce bunu bir sormak istiyorum. Evet. Bu sağlıklı bir ilişki midir? Evet. Bu tarz hani kendi bulunduğumuz yerden olayları, aktörleri sembolleştirmek, evet, yorumlamak. Bir tarih metodolojisi, genel bir tarih metodolojisi, tarih, evet, okumacılığı nasıl yapılmalı hocam?
Evet, ya kesinlikle önce biz tarihi tarih olarak bilmekle yükümlüyüz. Tarihi objektif olarak tanımamız, okumamız, öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de bu işi bu şekilde yapan tarihçiler var ve onları takip etmemiz gerekiyor. Yani mesela Kemal Karpat bu konuda hakikaten takdir edilecek bir insan. İşte Halil İnalcık yeni rahmetli oldu. Yine bu alanda önemli bir isim. Türkiye'de çok iyi tarihçiler var. Gerçekten son 20 yıldır objektif olarak tarihimizi araştıran, Osmanlı'yı araştıran, ortaya koyan insanlarımız var. Ama tabii bizim bu gelişmemize rağmen ilkokuldan itibaren öğretilen tarih anlayışı tamamıyla ideolojik bir tarih. Tamamıyla bizim geleneğimizi reddeden, bizim tarihi aktörlerimizi dışlayan, ötekileştiren, İslam'la çatışmacı bir dil kullanan bir tarih ideolojisi veriliyor.
Evet.
Türk tarih tezi 1930'larda geliştirildi ve bu şekilde geliştirildi. Ders kitaplarında da hala bu şekilde öğretilmeye devam ediliyor. O nedenle bu eğitimi alan insanlar, buna göre yetişen insanlar kendi kimliklerini tanımlarken tarihi çok çarpıtılmış biçimiyle algılıyorlar, ondan beslenmeye devam ediyorlar ve ona göre de toplumda bir kutuplaşma ve bir çatışma yaşanıyor. Bu Abdülhamid'in sürekli gündeme gelmesini açıkça görüyoruz. Bu milli mücadelenin tartışmasına karşımıza çıkıyor, bu laiklik tartışmasında. Birçok şeyin tartışması da karşımıza çıkıyor.
Daha yeni yani bu FETÖ tartışmasında da FETÖ bunu tartışmasında yaşıyoruz hocam. Az önce konuştuğumuz
gibi. O zaman yani bizim tarihimizi doğru bir biçimde çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Kendimizin doğru bir biçimde öğrenmesi lazım. Her ideolojik kesim, her siyasi kesim sadece ideolojisini, sadece siyasi anlayışını kanıtlayan kısımlarını alarak tarihi budarsa, eksik anlatırsa kendi camiasını, kendi çevresini, taraftarlarını besler. Fakat o zaman da tarihi eksik öğretir. Diğerleri de kendilerine uygun olanları seçiyorlar. Ona göre besleniyorlar. Ve böylece biz tarihi meselelerimizi çok siyasi, çok ideolojik biçimde tartışmaya devam ederiz.
Evet.
Elbette toplumlar tarih içinde çok önemli şahsiyetleriyle ilgili bir takım muhayyileler geliştirirler. Onlarla ilgili bir takım menkıbeler geliştirirler. Bir takım hikayeler, bir takım şiirler, anlatımlar.
Yüceltebilirler.
Yüceltebilirler. Yani bunlar tabii bir şeydir. Yani bu toplumun kendi doğal akışında olursa saygı duyulacak bir şey ve o toplumun zenginliğini anlatır.
Evet.
Yani düşün, Leyla ve Mecnun sadece Türkçe'de 80'den fazla versiyonla var. Bu Türkçenin Leyla ve Mecnun'la ilgili zengin muhayyilesini anlatır. Dolayısıyla tarihimizle ilgili de bunlar olsun ama bizim bahsettiğimiz bu değil. Tam tersine bir proje olarak 30'larda Kemalizm oturmuş bir tarih ideolojisi inşa etmiş ve ondan sonra bunu herkese dayatıyor. Herkese kurucu, cumhuriyetin kurucu vazgeçilmez felsefesi olarak okutmaya çalışıyor. Ve ayet gibi ezberletmeye çalışıyor. Kutsal metinler gibi bunları aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlara karşı çıkan da bunun kendilerine böyle deklare edilmesini, kendilerine dayatılmasını nefret duyuyor, tepki duyuyor ve refleksleriyle cevap veriyor buna. Rasyonalitesiyle değil de, aklıyla, irfanıyla değil de, daha çok refleksleriyle cevap veriyor. Çünkü itiliyor, ötekileştiriyor, bastırılıyor.
Evet.
Betonlaştırılmaya çalışılıyor. O betonlaşmayı aşmak için ona çok farklı tepkiler vermen de bazen doğal oluyor.
Evet, evet.
Yani işte Lozan zafer mi, hezimet mi demek zorunda kalıyor.
Bu karşılıklı Abdülhamid'i, bir etki tepki yani hocam.
Abdülhamid'i aşağılarsanız, evet, Kızıl Sultan dersiniz. Evet. Efendim yerin dibine batırırsanız Necip Fazıl gibi bir büyük dava adamı da çıkar.
Ulu Hakan.
Ulu Hakan der, onu kırmak için, onu aşmak için, bunun yanlış olduğunu demek için böyle haykırır.
Evet, evet.
Problem bu iki, yani bu iki etkileşime baktığımız zaman Necip Fazıl'ın haykırmasına ben saygı duyuyorum ve o dönem içinde gerekli olduğuna inanıyorum. Fakat problem şudur, bizim bu haykırma, bu hissiyata saygı duymakla beraber Necip Fazıl bir şairdir, bir edebiyatçıdır. Bizim daha bir tarihçi olarak, objektif sosyologlar olarak, aydınlar olarak Abdülhamid'i artık tanımamız, anlamamız, yorumlamamız gerekiyor. Türkiye'de de dünyada da Abdülhamid'le ilgili çok önemli çalışmalar yapılmış. Neredeyse bilinmeyen kalmamış.
Evet.
Çünkü çok uzun tarih değil yani 19. yüzyılın son dönemleri. 1876'dan sonraki dönem özellikle öne çıkıyor. 1909'a evet, kadar işte iktidarda kalıyor. Dolayısıyla hakkında çok önemli çalışmalar yapılmış. Çok önemli girişimlerde bulunmuş. Ve bilinmeyecek bir yönü de yok aslında.
Evet. Hocam bizim tam burada şu soruyu sormak, evet, istiyorum. Siz de yazınızda bunu çok güzel özetlemişsiniz. Şimdi yani Abdülhamid'le ilgili işte iki itham var. Daha doğrusu, evet, birisi itham. Hani birisi de onun yine karşısında ortaya çıkan bir tepki. Şimdi işte iddiatçılar var o dönemde. Evet. İşte sizin yazınızda belirttiğiniz gibi işte bir takım lobi faaliyetleri var, gayrimüslim faaliyetleri, evet, işte Ermeni komitacıları var ve tabii, bir de yeni yeni kurulan resmi ideoloji var iddiaçılarla, evet, beraber hazırlanan. Bunlar işte İslamcılık ve işte dincilik üzerinden bir kodluyorlar ve evet, işte evet, gerici diyorlar.
Yobaz
diyorlar. İşte geleneğin son temsilcisi.
Evet. Evet.
Böyle bir anlayış var. Bir taraftan da aslında içeriden bir eleştiri var.
Evet.
Abdülhamid'e. Bunu işte kim yapıyor? Said Nursi yapıyor.
Evet.
Mehmet Akif yapıyor. İşte Filibeli yapıyor. Said Halim Paşa yapıyor. Onlar, evet, işte müstebit diyorlar. Evet. O istibdat, evet, ortamını, evet, kendilerince eleştiriyorlar.
Evet.
Evet. Siz de aslında orada onu soracağım hocam. Diyorsunuz ki Abdülhamid'in modernleşme ile kurduğu ilişki eklektikti diyorsunuz.
Evet, evet.
Bunu biraz açar mısınız?
Evet,
yani aslında,
evet,
Abdülhamid neydi ve bu yorumlamalar hangi icraatlarının yansıması olarak, evet, ortaya çıktı?
Şimdi gerçekten Abdülhamid yaşadığı dönem itibariyle çok önemli bir dönem. Yani Osmanlı'nın çok yoğun bir biçimde modernleşmeye çalıştığı, Osmanlı topraklarının yani Kuzey Afrika'da Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar tarafından sömürgeleştirilmeye çalışıldığı, İttihat-ı İslam hareketinin yükseldiği, büyük teknolojilerin keşfedildiği, Hicaz Demiryolu gibi büyük projelerin yapıldığı, çok hızlı, tarihin çok hızlı aktığı bir dönem. Yani o nedenle İlber Ortaylı imparatorluğun en uzun yüzyılı diyor. Ben de diyorum imparatorluğun en hızlı yüzyılı.
Evet.
Ve bu hızlılığın en büyük aktörü de Abdülhamid. Abdülhamid'in birçok girişimleri var. Yani mesela posta ve telgraf nezarethanesini kuruyor ve binlerce kilometre telgraflar döşetiyor Osmanlı topraklarına.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Yani,
evet,
bir iletişim sistemini bu kadar geniş bir coğrafyaya yaymak çok büyük bir atılımdır.
Evet.
Hicaz demir yollarını yapıyor. Çok büyük bir atılım. Milli mimari diye bir mimari sistem hala Türkiye'de buna ulaşılmamıştır. Hem modernliği gören hem de bizim geleneği bununla beraber meczederek çok böyle eklektik yönü öne şekilde çıkan,
evet,
bir mimari akımdır bu. Önemli mimarlarımız yetişiyor. Bakın Sirkeci'deki postane binası budur. Birinci meclisin binası budur. Bugün mesela külliye, Cumhurbaşkanı'nın külliyesi birazcık onu andırıyor.
Evet.
Dolayısıyla çok özgün bir mimari girişimdir. Abdülhamit döneminde binlerce kitapların basıldığı, matbaanın yaygınlaştığı, mülkiye, halbiye, tırbiye mekteplerinin ülkede yaygınlaştığı,
kız çocuklarına açılan mekteplerin ilk defa kurulduğu,
bir tarihsel dönem. Abdülhamid'i Abdülhamit olarak anlamak gerekir.
Evet.
Yani bir Kızıl Sultan diyenler var, bir cennetli mekan diyenler var, hiçbir zaafını, yanlışını görmeyenler veya tümüyle yerin dibine batıranlar.
Evet.
İki okuma da artık bugünden baktığımızda problemli. Abdülhamid'i Abdülhamit olarak görmeyin.
Evet.
Bu büyük atılımları var, bu büyük tarihsel hız ve yoğunlaşma dönemindeki sorunlarla başa çıkmak için büyük atılımlar içinde bulunuyor. Buna Osmanlı modernleşmesi diyoruz. Bu modernleşme çok isabetli. Çünkü geleneği dışlamıyor, çağı da görüyor. Mesela Abdülhamid bir yandan Avrupa'yı müziğe açık ama öte yandan yazımda da belirtiyorum, Kaliforniya'da, Chicago'da büyük bir fuar açılıyor. Türk köyü açılıyor, semazenlerin açıkta işte sema yapmaları isteniyor, buna bizim müdahale evet ediyor. Böyle de duyarlılığı olan
evet,
bir insan.
Evet.
Bütün İslam coğrafyasına çekirgeler gibi diyorlar ya, çekirge sürüleri gibi Batılılar ve Ruslar, Ruslar da var Kafkaslar'da saldırdıkları
evet,
zaman
evet,
İtihad-ı İslam ve cihat fetvalarını yayınlayarak bütün Müslüman toplumları buna karşı seferber eden, bir ruh veren, bilinç veren bir şahsiyettir.
Evet.
Ama aynı Abdülhamid kanuni esası rafa kaldırıyor, meclis-i mebusanı kapatıyor.
Feshediyor.
Dolayısıyla bir takım sansürler uyguluyor. Bir takım sürgünler yaşatıyor.
Dolayısıyla bunlar rahatsız olan,
evet,
kendi gibi düşünen, evet, aynı mahallede yaşayan Akif gibi, evet, Filibeli gibi, Said Halim Paşa gibi insanlar da var.
Görüyorlar ve bundan dolayı diyorlar ki
bunu da eleştirebilmeliler değil mi hocam?
Bunu da eleştiriyorlar. Tabii yani, bunu da eleştirebilmeliler. Evet. Yani bu esnekliğe bizim sahip olmamız gerekiyor. Meşrutiyet düşüncesi ile Abdülhamid'e meydan okuyorlar. Meşrutiyet düşüncesi aslında hala İslam düşüncesinde, siyaset din ilişkilerinde Osmanlı'nın çok büyük bir tecrübesidir. İslam
evet
düşüncesinin İstanbul'da yakaladığı çok büyük bir tecrübedir. Ve o tecrübeden bakıyorlar ve Abdülhamid'e çeşitli politik eleştirilerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bunu tamamıyla merkeze alarak Abdülhamid'i reddetmek büyük bir sorundur, problemdir ve yanlış bir okumadır. Ama aynı zamanda Abdülhamid'in hiçbir zafiyeti yoktu. Onun hiçbir yanlışını görmeyelim, onu mutlaklaştıralım, böyle bakalım demek de sorunlu bir okuma tarzı. Biz artık Abdülhamid'i Abdülhamid olarak görmeliyiz. Tarihimize doğru bir ilişki içinde olmalıyız.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanımızı da bunun üzerinde okumaya çalışanlar var. Burada da yanlış analojiler yapılıyor.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bugünün küresel dünyasında ve bugünün Orta Doğu bölgesinde, bugünün Türkiye'sinde liderlik yapan bir şahsiyettir.
Evet.
Dolayısıyla bugünün özellikleriyle beraber onu düşünmemiz
evet,
lazım.
Evet, dönemin şartları içerisinde.
Bazı benzerlikleri var. Mesela Osmanlı evet modernleşmesi tarzı.
Evet.
Erdoğan'ın modernleşme
eklektik
diyeceksek,
bir, evet,
eklektik bir modernleşme var. Doğru, evet, burada bir benzerlik var. Ama öteki boyutlarıyla yani Erdoğan bir padişah değil.
Evet, evet.
Yani Erdoğan seçimle gelen, seçimle evet gidecek olan bir cumhurbaşkanı.
Hocam bu tür tarihi aktörleri, işte o dönemin padişahlarını, işte şimdinin başbakanlarını, işte bir takım evet önderleri, cumhurbaşkanlarını, herhalde böyle tarihi aktörlerin devamı gibi işte 2. Abdülhamit, 3. işte 3. Atatürk gibi şeyden ziyade herkes aslında birinci.
Herkesin kesinlikle bir, yani biz kendimizi bakın
Kemalizmin şahsına münhasır özellikleri var, dönemin şartları var.
Yani kesinlikle şeyler Kemalistler hep tarihten nefret ediyorlar, reddediyorlar. Onlara karşı tarihi refleksler üzerinde okuyanlar da bizi tarihe kapatıyorlar.
Evet.
Bu yanlış bir şey.
Evet.
Tarihimizle barışacağız ama kendimizi tarihimize kapatmayacağız.
Evet.
Bugünkü dünyaya açarak yaşamaya devam edeceğiz.
Evet.
Bu önemli bir tutum. Tayyip Erdoğan, ben yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili yazmıştım. Ne şehzade, ne damat, ne de devşirme. Farklı bir şey. Çünkü o zaman iktidara gelenler böyle geliyordu. Ya
evet
şehzade olacaksın.
Saltanatla geleceksin.
Ya damat olacaksın.
Evet.
Ya da devşirme olacaksın. Evet. Devlette üst düzeye de göreve gelmek
evet,
için.
Evet.
Ama bugün demokrasi var. Cumhuriyet dönemi var. Dolayısıyla insanın liderliği de iktidara gelmesi de çok farklı şartların bir meyvesi, bir ürünü.
Evet.
Liderliği de yani bu şartlardan beslenerek ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu okumalar bir takım tehlikeleri de barındırır.
Evet.
Ama bazıları da bir yakıştırma yapıyor. Neden? Onu da anlamak lazım.
Evet.
Çünkü Abdülhamid'i bir Osmanlı imparatorluk siyasi liderliği olarak okuyor insanlar. Böyle bakınca insanlara anlam veriyor.
Evet.
Bir imparatorluk dünyaya hükmediyor. Büyük emirler yağdırıyor. Kendi kuralını koyuyor. Ama bugüne baktığımızda neredeyse kendi topraklarımızı kaybetmekle yüz yüze geleceğimiz, herkesin bizi gagalamaya çalıştığı bir tarihsel dönem.
Evet.
Bu tarihsel dönemin daha iyi olması için imparatorluk dönemindeki büyük liderlik imgesini bugüne taşımak istiyor.
Evet.
O zaman da Erdoğan'a bunu yakıştırma gibi bir tutuma yöneliyor.
Yani işte
yöneliyor.
Dediğiniz gibi hep yani yanlış bu, benzetmeler, evet, analojiler var.
Bunu da bir sosyolog olarak anlamak mümkün yani.
Evet.
Bu böyle bir anlama şeyimiz de esnekliğimiz de olsun, evet, yani. Onu da söyleyelim.
Hocam değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.